Ayrım 31, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 364. Rusya'da ilk mafyatik oluşumlar. Öncelikle Rusya'da suç örgütleri her zaman vardılar ve toplumda ciddi güvenlik sorunları oluşturuyorlardı. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Çarlık Rusyası'nın her tarafı suç örgütleriyle kaynıyordu. Aralarında suçlu dayanışmasına dayalı gelenekleri ve ritüelleri vardı. Örneğin bir suç kolonisi hapishanesi olan Sakarin Adası, ucu dışarıya kadar uzanan suç kaslarını ve onların lideri olan suç aristokrasisini barındırıyordu. Dipnot, Çarlık döneminde suçların sürüldüğü yerlerden biri, Rusya'nın doğusunda ve Japonya'nın kuzeyinde kalan ada. Geçtiğimiz yüzyılın başında Rus-Japon gerginliğine neden olan sebeplerden biri, Japonya ada üzerinde hak iddia ediyordu. Her suçlunun dışarıda uzmanlık alanına göre yan kesiciler, kasafareleri, dolandırıcılar, hırsızlar ve benzerleri yuva adı verilen yapıları vardı. Buraya giren suçlular tıpkı bir sendika gibi çanak adı verilen ortak fona belli bir aidat ödemek zorundaydılar. Yuvaya üye oldun mu çıkmak mümkün değildi. Ancak ölünce ya da öldürülünce yuva üyeliği düşerdi. Ne var ki bunlar yine de henüz merkezileşmemiş ve batılı örneklerine göre henüz gelişme aşamasında örgütlerdi. 1917 Şubat devriminde Kerenski hükümetinin çıkardığı afla binlerce suçlu ortalığa salınacaktı. Dipnot, Rusya'da Çarlık devrildikten sonra yönetimi üstlenen geçici hükümetin ılımlı sosyalist başkanı, daha sonra Bolşevikler tarafından görevden uzaklaştırılacaktı. Hemen ardından gelen Ekim devrimi ise ülkedeki dengeleri altüst edecekti. Eski subaylar, aristokratlar, beş parasız kalmış tüccarlar ve benzerleri toplumun her kesiminden insanlar suç dünyasına katıldı. Ayrıca devrim oturana kadar ilk zamanlarda büyük bir otorite boşluğu ortaya çıkmış ve kaosa yol açmıştı. Bu ortamda suç ve suç örgütlerine uygun bir zemin yaratmıştı. Ayrıca Bolşevikler politik muhaliflerine odaklandıklarından önceleri suç örgütleriyle uğraşacak zamanları yoktu. Bu eğilim 1930'lu yıllara kadar sürdü. Ortaya çıkan yeni yapılar daha dikkatli ve üye seçmede oldukça titizdiler. Aralarında her suçlu grubundan birer kişinin temsilci olduğu bir meclisleri vardı. Ancak bu meclisin onayından geçenler kasta dahil edilirlerdi. Önce bir aday olarak gözlenirler, 3 ay sonra da kabul edilirlerdi. En az 2 ya da 3 üyenin önerisiyle aday seçilirdi ve kefaretini üstlenirlerdi. Eğer aday bozuk çıkarsa sorumlusu onlardı. Bu sıkı disiplinli örgütlere, üye suçlulara, yasaya sadık suçlular denirdi. Dipnot, buradaki yasaya sadıklık, yeraltı aleminin yazılı olmayan kurallarına sadakat anlamındadır. Bunlar isteseler bile normal bir vatandaş gibi yaşayamazlardı. Mutlaka ekmeğini suç yoluyla sağlamalıydı. Ayrıca aileleriyle de bağlarını koparmak zorundaydılar. Artık onların ailesi suç kastlarıydı. Ayrılmak istemenin cezası kesinlikle ölümdü. Birbirlerine zarar vermek kesinlikle yasaktı. Hepsinin kol ve bacaklarında özel dövmeler olurdu. Her sembolün anlamı vardı ve bir tür rütbe gibi kariyer basamaklarını simgelerdi. Rus suç gruplarını diğer organizasyonlardan ayıran bir özellik de en sert rejim koşullarında bile belli zamanlarda aralarında toplantı yapmaları ve strateji çizmeleriydi. Tek şef sistemi yoktu, ancak deneyimli veya yaşlı suçluların ayrı bir otoritesi olurdu. Bütün iktidar suçlular meclisindeydi. Herhangi bir üye gerek duyduğunda meclis toplantıya çağrılabilirdi. Meclis toplantıları kent veya bölge bazında yapılabilirdi. Dipnot, bu toplantılardan biri 1947'de Moskova'da, 1955'te Kazan'da, 1956'da Krasnodar'da yapıldı. Her toplantıya en az 200 ile 400 arası suçlu katılırdı. İlginçtir, Vor ve Zakone gruplarının, yani Rus mafyasının 1982'de Kafkasya'da yapılan genel Sovyet toplantısında siyasete girme kararı çıkmıştı. Örgüt üyeleri parti ve Sovyet yönetiminin çeşitli kademelerinde çalışmaya başlayacaklardı. Stratejileri uzun vadeliydi. Yakalananların çoğu Sovyet yönetimi tarafından idam edilirlerdi. Ancak en sert rejim koşullarında bile varlıklarını sürdürmeyi bildiler. Yine de uzun süre çok yaygın sonuçlar doğurdukları söylenemezdi. Bundan sonra asıl suçlu yetiştiren mekanizma ise Sovyet cezaevleri sistemi ve ıslah kurumları oldu. O kadar ki adeta birer suç üniversitesine dönüşen cezaevleri, suçlu kolonileri ve çocuk genç ıslah evleri suçlu üreten kurumlara dönüşmüşlerdi. Bu yerlere küçük suçlarla girenler örgütlü suç için birer kalifiye eleman olarak yetişip kısa sürede ülkenin dört bir yanındaki çetelere katılıyorlar ve daha ağır suçlar işlemeye devam ediyorlardı. Dipnot, 1989 istatistiklerine göre her üç sabıkalıdan biri yeniden suç işliyordu. Cinayet, yaralama, tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan içeri girenlerde bu oran %40 civarındaydı. Sokak mafyası bizzat cezaevlerinde ve suçlu kolonilerinde örgütleniyorlardı. İçeride çeşitli kastlar vardı ve bunların ihtiyaçları cemaat kasası denilen fondan karşılanıyordu. Dipnot, para biraderler denen 35 kişilik elemanlarca toplanır ve ayrıca politbüro denen şefin en güvendiği 5 adamının oluşturduğu kuruldan oluşurdu. Bunlar cezaevi için para ve iaşe temini, suçların planlanması, diğer kentlerdeki klanlarla bağlantılar, suç için istihbarat toplarlardı. Ayrıca operasyonel grup haraç, adam öldürme, soygun gibi işleri yönetirlerdi. Yanı sıra koruma grubu lideri ve politbüroyu korumakla yükümlüydü. İşlerin çoğu cezaevlerinden idare ediliyordu. Şefler istedikleri her şeyi rüşvetçi gardiyanlar sayesinde anında temin edebiliyorlardı. Mafya elemanlarına cezaevinde de sahip çıkıyordu. Komünist Parti içinde filizlenen mafya. Tarihin en garip çelişkilerinden biri belki de Sovyet sistemi ve Komünist Parti içinde yaşanıyordu. Tümüyle insanın rekabet, mülkiyet ve tüketme hırslarının yok edilmesi üzerine kurulmuş sosyalist idealler pratikte hızla tam tersi bir noktaya doğru sürüklenmişti. Sistemin bütün dinamikleri bir noktadan sonra adım adım tersine çevriliyor, parti devlet aygıtı içindeki bürokratik tip mafyalaşma sürece yayılmış olarak yeni tip mafyatik kapitalistlerini oluşturuyordu. Sistem belki özel mülkiyetin haksızlık ve adaletsizlikleri de engellemiş, iyi kötü her yurttaşına bir yaşam garantisi sağlamıştı. Ama ekonominin devletçi piramidal yapısının getirdiği sorunları aşamamıştı. Sistem içi mafyalaşma tıpkı bir kurtçuk gibi önce ağacın dal ve yapraklarını, sonra da gövdesini kemirip bitirecekti. O kadar ki Sovyet sistemi yıkıldığında geriye o dev gövdeden içi koflaşmış bir kabuk kalacaktı. Amerikan mafyasının niteliksel sıçraması nasıl içki yasağı yıllarına dayanıyorsa ve mafya ilkel dönemini atlatıp sermaye birikimini sağlayıp sonra da ülke çapında bir suç organizasyonuna dönüşmüşse, Sovyet mafyası da bir türlü sağlanamayan yiyecek, içecek yani içki, şeker, un, tuz, et, giyecek, ayakkabı ve benzeri şeyler gibi tüketim mallarının bulunamaması üzerinde doğmuştu. Buradaki garip çelişki şuydu ki, İkinci Dünya Savaşı koşulları ve konjonktürel dar boğazlar hariç, yönetim temel ihtiyaç kalemlerini Sovyet halkı için çoğunlukla sağlamıştı. Gerçekte ülkede dışarıdan bakıldığı gibi bir kıtlık ya da temel mallar yokluğu yoktu. Hatta bazı maddelerden fazlasıyla vardı. Buna rağmen Sovyet insanları kuyruklardan, kara borsadan kurtulamıyordu. Bunun en temel nedeni ise parti ve devlet içindeki pre-mafya kesimlerin malları sınırlı sayıda resmi devlet mağazalarına yollaması ve geri kalanını el altından oluşturdukları mafyatik yapılar eliyle yasa dışı piyasaya sunmasıydı. Böylelikle devlet eliyle bir tür kapitalist piyasa oluşturulmuş oluyor ve hacmi günden güne genişliyordu. Rus mafyası ilkel sermaye birikimini bizzat devlet eliyle ve devlet yöneticilerinin suistimalleri sonucu yaratacaktı. Bunların ülke çapındaki yıllık ciroları milyarlarca rubleyi buluyor ve toplamda Sovyet bütçesinin yarısına denk geliyordu. Elbette ki Moskova'daki merkez olup bitenlerin çoğundan haberdardı. Bazen bu gibi olayların üzerine gidiliyor, sınırlı da olsa birçok partili ve bürokrat tutuklanıp ceza alıyor ama sistem yine de işliyordu. Zaten çoğunlukla da olaylar örtbas ediliyordu. Öncelikle söz konusu tavrın iç içe birçok nedeni vardı. Birincisi, mevcut sistem içinde öylesine bir ağ oluşturulmuştu ki hemen her düzeyde bürokrat ve parti yöneticisi devlet malı çalma, ki Sovyetlerde ağır bir suçtu, rüşvet, göz yumma gibi işlere bulaşmıştı. İkincisi, söz konusu ağın en tepede koruma ve kollama ilişkileri vardı ve onlar da pastadan pay alıyorlardı. Üçüncüsü, psikolojik bir faktör olarak sistem kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasını istemiyordu ve bu tür pisliklerini halının altına süpürerek daha büyük organizasyonların oluşmasına zemin hazırlıyordu. Ayrıca bu tip olaylara her düzeyde o kadar çok insan karışmaktaydı ki radikal bir soruşturmanın ucunun nerelere varacağını kendileri de kestiremiyorlardı. Bunun yanı sıra Sovyet bürokrasisi kendisini öyle güvenceye almış ve ayrıcalıklı bir dokunulmazlık sağlamıştı ki en tepeden emir olmadıkça tutuklanamaz, yargılanamazdı. Ya da önce partiden ihraç edilmesi gerekirdi. Mahallenin namusu böyle korunuyordu. Brejnev dönemi, mafyalaşmanın siyasi himaye yılları. Söz konusu türde yapılanmalar devlet kademeleri içinde güçlü himaye ilişkilerinin de sahibiydi. Bu durum Brejnev döneminde 1964-1982 iyice su yüzüne çıkacak ve bizzat Kremlin'in en üst makamının yakın çevresinde ifade bulacaktı. Dipnot, ilginçtir, SSCB'de Perestroika ilk olarak Brejnev dönemindeyken 1979'da önerilmiştir. Daha önce organize suç ve suç örgütlerine hiç müsamaha göstermeyen Sovyet güvenlik birimleri Brejnev yönetimiyle birlikte farklılaşacaktı. Jean Ziegler bu kıyaslamayı ve Brejnev döneminin karakterini şöyle özetliyordu. Totaliter bir rejim altında doğup büyürken dünyanın en acımasız gizli polis örgütlerinden biriyle, yani KGB ile savaşmış olan Rus suçlular, kurdukları örgütlerin hücre yapısına ve kesin gizliliğe titizlikle sahip çıkmışlardır. Rus baskı sisteminin Brejnev döneminde rüşvetin yaygınlaşmasıyla gücünü kaybetmesinden önceki yıllarda bir suç örgütü üyesi olmak ölümle cezalandırılacak cürümlerden sayılmaktaydı. 1937 yılında yürürlüğe giren bir yasayla iktidarın organları, o zamanki adıyla NKD ve sadece devletin düşmanları, casuslar ve sabotajcılarla değil, adi suçlular ve haydutlarla mücadeleyle de görevlendirilmişti. Lubyanka arşivleri 1993 yılında yabancı araştırmacılara açılır. Suç örgütlerinin yargılanmaları hakkında yok denecek kadar az belge olması şaşırtıcıdır. KGB'nin içine sızarak çökerttiği bir suç kartelinin üyeleri çoğu durumda yargılanmadan infaz edilmekteydi. Yasal işlemin gereksiz zaman kaybına neden olacağı düşünülüyordu. Dipnot Ziegler Jean, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 109. Mart 1978'de tesadüf eseri özel araç sürücülerine trafikte geçiş üstünlüğü veren bir kart ele geçmişti. Bu kartlardan KGB ve polis ve parti üst yönetiminde vardı sadece. Soruşturma derinleşince tam 900 sıradan vatandaşa rüşvet karşılığı aynı kartlardan verildiği saptanmıştı. Raporun yazılmaması ve kontrol komitesi oturumunda bu olayın tartışılması için sorumlu Sevastianov'a telefon açan bizzat Brejnev'in kendisi olacaktı. 30 Mart 1978'de Birom'daki telefon çaldı. ''Yoldaş Sevastianov, Leonid İliç Brejnev sizinle görüşecek.'' Önce inanmak istemedim. Ayzeyi tam kapatacağım esnada o tanıdık sesi işittim. ''İyi günler yoldaş Sevastianov. Şu sıralar Nostrayakov'la ilgili bir soruşturma yürütüyormuşsunuz. Onu rahatsız ediyorsunuz, sinirlendiriyorsunuz. Onu rahat bırakın, soruşturmadan vazgeçin.'' Bir telefon şakasına benzemiyordu. Ancak o ses... Hemen Gurov'a gidip konuşmayı olduğu gibi aktardım. O da Pelşe'ye gitti. Brejnev'in gerçekten şahsen telefon edip etmediğini öğrenmek istiyorlardı. Şehirdeki üst düzey yetkililer için özel bir hat mevcut olduğu halde konuşmanın normal hattan yapılması kuşku uyandırıyordu. Daha sonra gerçek ortaya çıktı. Evet, Leonid İliç telefon etmişti. Ne var ki konuşmayı ayarlayan İçişleri Bakanı Şokolov'du. Numarayı çevirmiş ve ahizeyi Brejnev'e uzatmıştı. Böylelikle Nostrayakov'a yönelik soruşturma sona erdi. Dipnot, Andrei İleş, Kızıl Babalar, Sovyetler'de Mafya, sayfa 105. Ancak Andropov'un göreve gelmesiyle birlikte İçişleri Bakanı Şokolov hakkında bir dizi suçlamayla soruşturma açılacak ve görevden alınacaktı. Daha sonra Konstantin Çernenko döneminde ise Komünist Parti'den ihraç edilecek ve general rütbesini iade etmek zorunda kalacaktı. Bunun üzerine Şokolov 13 Aralık 1984 günü intihar edecekti. İçişleri Bakan Yardımcısı Yuri Çurbanov ise Brejnev'in damadıydı. Kızı Galina ile evliydi. O da damat olduktan sonra hızla yükselenler arasındaydı. Onun da hakkında dava açıldı. 650 bin ruble rüşvet aldığı iddia ediliyordu. Yoldaş bürokrasinin kapitalist dönüşümü ve yeni mafyatik sınıf. Ancak SSCB'de gölge ekonominin etkileri Brejnev dönemiyle sınırlı değildi ve her yerde, her cumhuriyette gözlenebiliyordu. Bu bazen Kazakistan'da olduğu gibi milyonlarca tonluk pamuk üzerinden ya da devlet otobüslerinin özel otobüs gibi işletilmesi şeklinde tezahür ediyordu. Başta gıda, benzin ve inşaat malzemeleri olmak üzere aklınıza gelebilecek her tür mal veya ürün büyük meblağlarda çalınıyor ve yasa dışı piyasaya sürülüyordu. Dipnot, 1986 verilerine göre 1 milyon ekonomi suçu işlenmişti. Bunların 40 bini ağır hırsızlık, fabrikalardan, çiftliklerden çalınan ürünler. 28 bin hırsızlık ve 120 bin kara borsa suçu işlenmişti. 1.2 milyon insan bu suçlara bizzat katılmıştı. Bunların %70'i adliyelere yansıtılmadan çözülmüştü. Bu suçlara bulaşan veya yargılanan kişilerin %99'u parti üyesiydi. Kara borsa ekonomisinin ciroları milyarlarca ruble ile tanımlanıyordu. Ekonomi görünürde planlı yürütülüyor ama sürekli kaçak vererek birilerinin cebini şişiriyor ve giderek yeni mafyatik bir sınıfın oluşmasına kapıyı aralıyordu. Sonunda bu yeni kriminal kast o kadar şişecekti ki eski sistemi içinden çatlatarak kendine daha rahat hareket edeceği yeni bir sistem arayışına girecekti. SSCB'nin yıkılması tümüyle bu sınıfın bir arayışıydı. Dolayısıyla politik ihtiyaç veya halktaki demokrasi istencinin bir yansıması değil, doğrudan sınıfsal bir olguydu. Yeni sınıf siyasal olarak da güçlenip kendisine yeni iktidar biçimi arıyordu. Onların ellerinde biriken kriminal girişim sermayesi artık sistemin dar kalıplarına sığmıyordu. O halde onlar değişmeyeceklerine göre sistem değişmeliydi. O dönemin ekonomistlerinden Tatyana Koryagina'nın hazırladığı ve İçişleri Bakanı Vadim Bakatin tarafından Halk Temsilcileri Kongresi'ne sunulan rapor tüm gerçeği gözler önüne seriyordu. Raporun en önemli bölümü ise 1985 yılı itibariyle SSCB'de yeni bir milyoner sınıfının palazlandığının itirafı oluyordu. Ki bu sınıf sonradan sayıları daha da artacak ve iktidara el koyacak bürokrasi tabanlı yeni mafyöz burjuvazinin habercisiydi. Koryagina'nın değerlendirmelerine göre gölge ekonomisinin hacmi 70 ile 90 milyar ruble dolayında. Yaklaşık 30 milyon insan yani toplam iş gücünün 5'te 1'inden fazlası şu ya da bu şekilde bu ekonomik sistemin içinde faaliyet gösteriyor. İllegal ekonomik ilişkiler 70'li ve 80'li yıllarda yoğun büyüme kaydetti. Bu ekonomi illegal bir milyonerler sınıfı yarattı. Tatyana Koryagina'nın hesaplarına göre 30 bin kişi bu sınıfa mensup. Dipnot Andrei İlleş, Kızıl Babalar, Sovyetler'de Mafya, sayfa 147. Kamu serveti el değiştirir ve yeni birikimler oluşurken yeni mafyöz sınıfında yasa dışı geliri paralel piyasaya dayanarak büyümesini sürdürecekti. Durum o kadar vahimdi ki bu kesimlerin elindeki para Rusya Cumhuriyeti'nin servet miktarına neredeyse eşitti. Devam edelim. Yine Tatyana Koryagina'nın verilerine göre özel kişilerin gölge ekonomisi aracılığıyla elde ettikleri servet 200 ile 240 milyar ruble civarında. Bir kıyaslama yaparsak, SSCB'nin en büyük cumhuriyeti Rusya'da halkın elindeki özel servetin 270 ile 280 milyar ruble kadar olduğu tahmin ediliyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 147. Bu paralar o esnada SSCB'de özel mülk serbest olmadığı için ağırlıkla mücevher, altın, antika ve dövize yatırılıyordu. Başka türlü söylersek yeni sınıf artık 3-5 ruble rüşvet ya da bir kasa vodka parasıyla değil milyonlarla oynuyordu. SSCB'nin yıkımına doğru ise artık gölge ekonominin mafyatik girişimcileri Sovyet ekonomisinin %50'sini ellerinde tutuyorlardı. O yüzden daha sonra göreceğimiz gibi Yeltsin döneminde bir gecede ortaya çıkan milyonerlere şaşırmamak lazım. Onlar sadece birikimlerini değerlendiriyorlardı. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Kara borsanın efendileri birikimlerini 60'lı yıllardan itibaren sürece yayarak ve yaklaşık 25 ile 30 yıllık bir zaman içinde mutasyonlarını tamamlayarak Sovyet sistemini yıkacak güce ulaşacaklardı. Moskova Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Masası Şefi Alexander Gurov ise aynı süreç boyunca devlet mallarının büyük oranda çalınmasına dayalı grupların ortaya çıktığını ve bunların elinde büyük miktarda para, menkul kıymet ve döviz biriktiğini belirterek ortaya çıkan yeni milyonerler sınıfını şöyle tanımlamaktaydı. Ortaya çıkan multimilyonerler çevrelerinde koruma görevlileri bulunduruyor ve bazı piyasalar için kıyasıya mücadele veriyordu. Bunun için memurlara rüşvetler veriliyor, devlet aygıtının içine sızılıyordu. Kriminal faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gittikçe daha fazla insanı istihdam edince, ulusal ekonominin belli sektörleri kendi etki alanları dahiline girmişti. Buradan da sürekli ve sonsuz bir gelir kaynağı sağlamışlardı. Bir bakıma milli gelir spontane ve kriminal olarak organize edilen bir yeniden paylaşım sürecini yaşamaktadır. Dipnot, Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, Uluslararası Mafya Sermayesi, sayfa 119. Gurov bu yüzden şu noktanın altını önemli çiziyordu. Pek çok batılı ülkede organize suç örgütleri, fuhuş, kumarhaneler, uyuşturucu madde ticareti gibi yasak olan bazı hizmetlerin yerine getirilmesi temeline dayanarak doğmuştur. Buna karşın memleketimizdeki organize suç örgütleri ekonomi dahilinde kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Benzer bir tespiti Rus ve Doğu Avrupa mafyası uzmanlarından Andrei Illeş de yapıyor ve şunları söylüyordu. Vahşi gangsterler, duygusal ve melankolik babalarla dolu Hollywood filmlerine konu olan türden klasik anlamda bir mafya yok bizde. Ya da hemen hemen yok diyelim. Daha doğrusu ne yazık ki yok. Neden ne yazık ki? Çünkü bugün bizde mevcut olan mafyanın ileride alacağı biçim batıdaki örneklerinden çok daha ciddi ve vahim olacak. Cosa Nostra gibi örgütlerin topluma verdiği zararları küçümsemiyorum. Ancak bizim toplumumuz sadece bu tür bir tehditle karşı karşıya bulunsaydı, paniğe kapılmaya gerek kalmazdı. Devlet acil önlemler alırdı. Her şeyden önce Avrupa ve Amerikan polisinin geniş deneyimlerinden yararlanır, Interpol'e girer, adli makamlara daha fazla kaynak ayırır ve böylelikle belanın üstesinden gelmeye çalışırdık. Sözünü ettiğim belanın yeterince tanınması mücadeleyi de kolaylaştırıyor. Ancak biz kendi ülkemizde gelişip büyüyen canavarı doğru dürüst tanımıyoruz bile. Canavarı yıllardır gizleyen esrar perdesini henüz yeni yeni aralamaktayız. Öyle bir azman ki içimizdeki insanın batılı gangsterlere acıyası geliyor. Sovyet meslektaşlarıyla kıyaslandıklarında muhallebi çocuğu gibi kalıyorlar. Bu acıklı sonuca nasıl vardım? Her şeyden önce bizdeki örgütlü suçun başka türlü babaları var. Dipnot, Andrei Illeş, Kızıl Babalar, Sovyetlerde Mafya, sayfa 151. Aynı nedenle Sovyet mafyasını batılı mafyalar gibi değil, Rusya için sözü edilen farklı babaların köklerini sistemin kendine özgü şartlarında aramak lazım gelecekti. Onlar merkezi ekonominin rant adacıklarında kozalanmışlar, bürokratik yapının içinde serpilmişler ve gölge ekonomisinin çarklarında birer kriminal girişimci olarak ortaya çıkmışlardı. Batı yani Sicilya mafyası ve Cosa Nostra büyümek ve hamilik ilişkileri kurmak için siyasi kadrolarla devletle ilişki kurmanın yollarını partito yöntemlerle arayıp bulmak zorundayken Rus mafyası daha kestirmeden gitmişti. Onlar zaten partito'nun kendisiydi. Yaşanan sosyalist idealler açısından trajik bir sondu. Resmi doktrine göre sosyalizm sınıf çelişkilerine son verecek ve en sonunda da nihai aşama olarak komünizme geçerek sınıflar ortadan kalkacaktı. Oysa reel Sovyet pratiği sınıf çelişkilerini bırakın son vermeyi çok daha keskin ve gizli bir biçimde yeniden şekillendirdi. Bürokratik ayrıcalıklara dayalı gölge ekonomi içinde şekillenen yeni kriminal sınıf, en sonunda kendini doğuran rejimi bile alt edip kapıyı mafyöz kapitalizme ardına kadar açacaktı. Resmi ekonomiyle yapışık ikiz gibi büyüyen yasa dışı pazar ekonomisi kendi yasasını dayatacaktı. İnsan hırsı ve açgözlülüğü galip gelmişti.
31. ayrımın sonu. Sayfa 375.